Ayrım 3.
Kendisi bilhassa İslam felsefesi üzerinde bir hayli çalışmış, kitaplar yazmış ve Darülfünun üniversitede bir İslam felsefesi kürsüsü kurdurarak bu kürsünün profesörlüğünü yapmıştır. Diğerlerinden ayırmak lazımdır. Zira bu sonuncular en az bir batı diline sahip olup batı kültürü almış, dinci grup içinde modernist diyebileceğimiz kimselerdi. Diğerleri ise daha muhafazakar olup daha çok tek taraflı bilgiye sahiptiler. Yukarıda söylediğimiz şekilde memlekette dini hislerin zayıflamakta olduğu kanaatine sahip olan maneviyatçı diyeceğimiz bu ikinci grup, dini çeşitli hücumlara karşı müdafaa etmek ve dinin aslını öğretmek gayesiyle adı geçen organlarla neşriyata başladı. Sebilür Reşad'ın sahibi Eşref Edip, anlaşamadık, hala da anlaşamıyoruz. Eşref Edip, Sırat-ı Müstakim, No 10, 1324 başlıklı makalesinde bizim İslamiyet'i hakiki kaynaklarımızdan değil de ana ve babalarımızdan öğrendiğimizi, bunun için her şeyin din namına söylenip yapıldığını, böylece dine birçok hurafelerin karıştığını, riyazete çekilip sanatı ve çalışmayı unuttuğumuzu söylüyor ve ayrılık yaratanları birleşmeye davet ediyordu. Şu halde bu grubun teşhisi şöyledir. Memlekette dini duygular gittikçe zayıflamakta ve buna da dinin esas kaynaklarından öğrenilmemesi sebep olmaktadır. Neticede ise dine bir takım hurafeler karışmakta ve bunu fırsat bilenler de İslamiyet'in ilerlemeye mani olduğunu iddia etmektedirler. İslamcı cereyanı temsil edenler yazılarının birçoğunda dinin ilerlemeye mani olduğu kanaatini silmeye çalışmaktadırlar. Eşref Edip'in mezkûr makalesinde aynı mesele ele alındığı gibi M. Şemseddin bu meseleyi daha geniş tutmuş ve İslam dininin ilme, ilerlemeye verdiği değeri, İslam aleminde yetişen alim ve filozofların kıymetlerini ve Garp düşüncesine tesirlerini göstermek için Sırat-ı Mustakim'de uzun bir yazı serisi neşretmiştir. 145. sayıdan itibaren İslam'da Fen ve Felsefe adı altında başlayan bu yazı serisinde E. Renan'ın iddialarına cevap verilmekte, İslam alemindeki matematikçiler, fizikçi, kimyacı ve filozoflar ayrı ayrı anlatılmakta ve genişçe tanıtılmaktadır. Bilindiği gibi aynı konuyu Safahat'ta Mehmet Akif de ele almıştır. İşte Sebilür Reşatçı grup teşhis ettiği hastalığı tedavi için bir taraftan imanı kuvvetlendirecek dini kültürü asıl kaynaklarından çıkararak sunuyor, diğer taraftan Avrupa felsefesini ve ilmin kaydettiği gelişmeleri tanıtmaya çalışıyordu. Dini kültür hususunda Sırat-ı Mustakim'de çıkan şu yazıları zikredebiliriz. Ahmet Naim'in İlmi Tevhidin Tarifi, Tedvin Sureti ve Gayesi başlığı altında Kelam Dersleri Muhtelif Vaazları 120. sayıdan başlayan Hadis-i Şerif tercümeleri, Bereketzade İsmail Hakkı'nın Necaib-i Kur'an başlıklı tefsire ait yazıları, Musa Kazım'ın Hürriyet ve Müsavat adlı makaleleri, Mehmet Arif'in Hikmeti Edyan'a dair yazıları, Mehmet Akif'in Şeyh Abduh, Efgani ve Ferit Vecdi gibi meşhur alimlerden yaptığı tercümeleri, sohbetleri ve Safahat'ı teşkil edecek olan şiirleri ve benzeri yazılar. Bunlar dini duyguları kuvvetlendirme maksadını güdüyorlardı. Bunların yanında M. Şemseddin'in Felsefe Dersleri ve Ömer Ferid'in Dini ve Felsefi Muhasebeleri, sohbetleri aynı maksadın gerçekleşmesine diğer bir yönden hizmet gayesini taşımaktadırlar. Şu halde edebi sahada pozitivist ve materyalist bir gruba karşılık dini bir spiritüalizmi temsil eden İslamcı grup yer almaktadır. Bu iki cephenin mücadelesine karakteristik bir örnek olarak zaman zaman ortaya çıkmakta devam eden Akif Fikret münakaşası zikredilebilir. 3. Akif Fikret kavgası. Akif Fikret kavgası çok eski olmakla birlikte manevi değerlere ve dine düşman olanların bazı fikirlerini ve şiirlerini alet ederek Fikret'i kendilerine bayrak yapıp bugün dahi genç nesilleri yanlış kanaatlere sürüklemeye devam ettiklerinden canlılığını muhafaza etmektedir. Bu bakımdan Fikret ve Akif'i bazı özellikleriyle tanıtmakta fayda umuyoruz. Fikret. Fikret Galatasaray Lisesi'nde tahsil görmüş, öğrendiği Fransızca ile Fransız edebiyatını ve bu yoldan edebi eserlerde gizlenen felsefi ve ilmi cereyanları dolaylı olarak tanıyabildiği kadar tanımıştır. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra şiir ve resimden başka hiçbir şeyle meşgul olmamış, Süleyman Nazif'in tabiriyle sadece bu iki sanat dalına hasrı evkat etmiştir. Galatasaray Sultanisi'nde bir süre hocalık ve müdürlük yapmış ise de sonradan Robert Kolej'e geçmiş, kitaplarını oraya bağışlamış ve oraya yakın olan Aşiyan'a yerleşmiş ve ölümünde de 1915 yine o civara gömülmüştür. Robert Kolej'e hoca olarak geçtikten bir müddet sonra fazlaca tesir altında kalmış olacak ki bir dostuna yazdığı mektupta "İrfanım tebaiyet değiştirdi, kültürüm uyruk değiştirdi" demiştir. Fikret'in hayatını iki devreye ayırmak mümkündür. 1. Dindar ve imanlı olduğu ve 1321 yılına kadar süren devre. Bu devrede yazdığı şiirlerinde dindar, inançlı ve maneviyatçı görünür. Mesela Tevhid şiirinde Allah'a şöyle seslenir: "Değildir kulluğundan başka lezzetten gönül agah. Senin lütfundur ümidim, senin meczubunum Allah." Sabah Ezanı adlı şiirinde ise ezan vaktinde tabiatın halini şöyle tasvir eder: "Allahu Ekber, Allahu Ekber, bir samt-ı nalan güya tabiat, pinhan-ü peyda nevvar-ı muzlim, etmekte zikri hallak-ı daim." Bunda ve benzeri birçok şiirlerinde Allah'a, peygambere ve dine bağlılığından, bu dünyanın faniliğinden bir olan Allah'a inanmak ve bağlanmak ihtiyaç ve zaruretinden bahseder. 2. 1321 yılında Tarihi Kadim, eski tarihi yazmasıyla başlayan ve hayatının sonuna kadar devam eden devre. Fikret bu uzun şiirinde bilhassa Allah'a karşı isyanını dile getirmiş, yıkmadık hiçbir değer bırakmamıştır. Fikret'in bu şiiri yazdığı sırada kuvvetli bir bunalım geçirdiğini, bu sebeple normal halde olmadığını ileri sürenlere karşı Profesör M. Kaplan, Fikret'in bu şiiri yazarken normal olduğunu ve bu şiirin Fikretçe bir şiir olduğunu söylüyor. Aynı profesöre göre din ve inanç değiştirerek Müslüman olmasının ve oğlu Haluk'un Hristiyanlığı kabul ederek papaz olmasının esas mesleği makine mühendisliğidir, tesadüfe atfedilemeyeceğine dikkati çekmekte ve Fikret'teki ruhi trajediyi annesi tarafına bağlamaktadır. Tevfik Fikret, Tarihi Kadim şiiriyle yalnız dinsizliğini ilan ile de yetinmemiş, aynı zamanda Alman materyalist Feuerbach tarzında müthiş bir din düşmanı kesilmiştir. Bu yüzdendir ki şiirin yazıldığı günden bu yana çok çeşitli münakaşalar da sürüp gelmiştir. Bu sebeple Fikret'i ve böylesi şiirlerini müdafaa edenler çıktığı gibi aleyhinde yazanlar da çıkmıştır. Bu hususta Tarihi Kadime en sert cevabı önce M. Akif vermiştir. Mücadele bundan sonra kızışmış ve iki cephe halinde devam etmiştir. Köprülüzade Profesör M. Fuat, Tevfik Fikret ve Ahlakı adlı küçük eserinde Fikret'e yapılan hücumları doğru bulmamakla beraber dini terbiyenin bu hususta ahlakta ne esaslı bir amil olduğunu nazarı itibara almaması ve maddeciliğin ahlak üzerinde ne yıkıcı ve uğursuz tesirler icra ettiğini düşünmemesi şüphe yok ki büyük bir kusurdur diyerek Fikret'i kabahatli bulmakta. Beynelmilelciliğe saplanıp kalan şairden daha fazlasının beklenemeyeceğine işaret etmektedir. Profesör M. Ali Ayni ise daha ciddi ve felsefi bir eserle Fikret'in Tarihi Kadim'deki fikirlerini tahlil ve tenkit ederek ondaki şüphecilik, kötümserlik ve dinsizliği cevaplandırdı. Tarihi Kadim şuurlu bir maddeciliğin mahsulü değildir. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Fikret şiir ve resimden başka bir şeyle, hele felsefeyle hiç meşgul olmamıştır. Bu bakımdan maddeci ve ate, Allahsız eşittir mülhit, olarak Fikret zamanının büyük ilim ve felsefe hareketlerini bilmiyordu. Tabiatıyla bu cümleden olarak Einstein'ın dar ve kesin ilim zihniyetini yıkan izafiyet teorisinden, Bergson'un yeni ruhçuluğundan, 19. asrın metafizik aleyhtarı dar ve kaba ilim anlayışına sahip, pozitivizme ve maddeciliğine karşı ortaya çıkan ve gelişen maneviyatçı büyük metafizik sistemlerden haberi yoktu. Olsa bile onları okuyup anlayabilecek bir zihni güce ve formasyona sahip değildi. Kendisi koyu bir ilimci olarak ilmin çözmedik bir şey bırakmayacağına inanmasına rağmen, zamanında ortaya çıkmış ve bir takım metafizik anlayışlara mesnet teşkil etmiş modern ilim verilerini bilmek, ileri sürülen bir takım iddiaları ilmi bilgi yoluyla cevaplandırmak gücünden de mahrumdu. Halbuki onun koyu maddeciliğe şuursuzca sürüklendiği aynı devrede, 6. bölümde göreceğimiz gibi, bir Şehbenderzade Ahmet Hilmi, devrin bütün müsbet ilim hareketlerini zamanında takip ederek, Celal Nuri'nin maddeci fikirlerine ciddi ve doyurucu cevaplar verebiliyordu. Bunlardan dolayı Fikret'in maddeciliği, nihilizm ve pozitivizmi benimsemiş olması, bu cereyanların bilhassa edebiyata aksetmiş şekillerinden ileri gelmiş olabilir. Le Comte de Lizy ve benzerlerini okumuş olabilir. Tarihi kadimde Fikret, tarihi tarafsız bir anlayışla ele almamış, onu küçük görmüş ve horlayarak bakmış ve tarih sahifeleri fikirlerin mezarıdır demiştir. Adnan Adıvar'ın da işaret ettiği gibi, bu kanaatleri gören kimse, şairin siyaset, felsefe ve ilim, hatta medeniyet tarihinden pek haberdar olmadığını anlamakta güçlük çekmez. A. Hamdi Tanpınar ve Fikret'in oğlu Haluk, Tevfik Fikret'in Allah'a inandığı kanaatindedir. Bu kanaate iştirak etmek zordur. Zira Fikret'in bilhassa Tarihi Kadim ve Tarihi Kadime Zeyl isimli şiirlerinde böyle bir inanca rastlamak mümkün olmadığı gibi, aksine bu şiirler şiddetli inkarla doludur. Tanpınar bu fikrini Fikret'in hürriyetçi olmasından çıkarmaktadır ki, bizce de bu isabetli değildir. Kanaatimizce Fikret'in bazı şiirlerinden hürriyeti terennüm etmesi, onun ancak hürriyeti temellendirmek için hür iradesiyle yaratan bir Allah'a inanmanın lüzumundan haberdar olmadığını gösterir. Nitekim böylesi çelişkilere aynı şiirlerin muhtelif yerlerinde rastlamakta zor değildir. Bunlar gibi Fikret'te cause final, gaye sebep aramak ve Tarihi Kadim'de adaletine hücum ettiği Tanrı'yı Yahudi'nin Yehovası ve Kitab-ı Mukaddesi şeklinde yorumlamak ancak zorlama bir yorumlamadır. Fikret'in Tarihi Kadim'ini bir tarafa bırakarak önce Haluk'un Amentüs'üne bir bakalım. Fikret bu şiirde İslami 6 iman esası yerine başka şeyler koyuyor. Bunlar şöyle sıralanabilir. 1. İnsanın kudreti. Fikret bu fikrini insanın dünyayı cennete çevireceğini söyleyerek ifade ediyor ki, Gökten Yere adlı şiirinde yer alan insanı tanrılaştırması fikrinin bir ifadesidir. Zaten bu şiirde insan davası esas meselelerden biri olarak yer alır. Bu cümleden olarak insanın etinin yenmeyeceğine ancak ecdadını unutarak inanıyor. 2. İlerleme, terakki fikri. Fikret, yaratılıştaki mükemmelleşmeye Tevrat, İncil ve Kur'an ile inandığını söylüyor. Fakat bu ezeli tekamül anlayışından Tevrat'ın İncil ile, İncil'in Kur'an ile, Kur'an'ın da başka yeni bir kitapla aşılabileceği fikri kendiliğinden akla gelmektedir. Çünkü bu fikre göre her şey gibi dinler de tekamüle tabidir. 3. Akıl. Fikret aklı büyük sahir, büyüleyici kudret diye vasıflandırmakta ve onun mucizeleri önünde batıl geçecek yerlerin hüsranına hayıflanmaktadır. 4. Hak. Fikret zulmün söneceğine ve hakkın parlayacağına inanmaktadır. 5. Hürriyet. Zulmün sona ermesiyle hürriyetin elde edileceğine inanmak. Fakat Fikret'in fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şair olduğu ve kimseden feyiz ümit etmediği, uçmak için destek dilenmediği düşünülürse, Nietzsche gibi insanlara tepeden bakan ve onları küçük gören, tevazudan uzak bir kimse olarak hürriyet anlayışının hangi noktaya vardığını görmek zor olmasa gerektir. Bugün artık Fikret'in hür vicdandan neyi kastettiği izaha ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. 6. Fen, ilim. Fikret ilme o kadar bel bağlamıştır ki, bakırdan altın yapmaya uğraşan eski devir simyacıları gibi bir gün fennin şu siyah toprağı altın yapacağına inanmaktadır. Bu fikirler Auguste Comte'un akılcı ve felsefi pozitivizminin tesiriyle Renan ve taraflarınca ileri sürülen ilimci anlayışın kaba bir ifadesidir. Bu ilimcilik madde ve kuvvet araştırmaları neticesinde müsbet ilmin bütün fizik, metafizik ve ahlaki problemleri izah edeceğini, çözüm yollarını getireceğini iddia ediyordu. Bu anlayış her türlü metafizik düşünce ve inanışa karşı olarak ortaya çıkmıştı. Halbuki Fikret'in buhranlar ve inkarlar içinde yüzdüğü senelerde, mesela fizikçi ve filozof E. Meyerson yeni bir ilim anlayışı geliştiriyordu. Meyerson, ilmin rolünün hadiseleri tespit etmek ve onları meydana getiren bir önceki hadiseleri ortaya çıkarmaktan ibaret olmadığını, onların uzak sebeplerini de keşfetmek olduğunu ileri sürüyor. İlmin özleri ve sebepleri araştıran metafiziği inkar etmeyeceği fikrini müdafaa ediyor. Böylece kendisi de pozitivist olduğu halde A.Comte'a şiddetle karşı çıkıyordu. İşte bu yeni anlayışın açtığı yeni ufukla yeni bir takım metafizik sistemler doğuyordu. Fikret'in bunların hiçbirisinden haberi yoktu. Bu esaslardan ayrı olarak bir de dünya birliğinden bahsetmiştir. Bu da aslında insan davasına bağlıdır. Ebnayı beşer birbirinin kardeşi. Hülya. Olsun, ben o hülyaya bin canla inandım. Fikret bu iman esaslarını kabul etmediği İslami iman esaslarının yerine koyuyor. İslam'da dünya ve insan geçici ve fani olduğu, beşeri saadet esas öbür dünyada olduğu, insanın bu saadete ulaşması için kendi fiillerine bağlı bulunduğu halde o bu esaslara karşı çıkıyor. Dünyanın cennet olacağına, insanların tam kardeş haline geleceğine inanıyor. İslam'ın melek, cin ve şeytan anlayışını inkar ile bunları tamamen somutlaştırıyor. Fikret bu şiirde bir de kudreti külliyeden söz etmiştir. Bu onun tanrısı mıdır? Böyle olsa bile bu tanrı Epikür'ün anlayışı gibi bu dünyanın işlerine karışmayan bir varlık olmadan öteye gidemez. Aslında Fikret Allah'ın yerine gökten yere şiirinde insanı koyar ve onu yeryüzünün tanrısı ilan eder. Takdis edin beşer, takdise müstehaktır, odur Rabb-ı hayrüşer, Rabb-ı mümkünat. Şimdi tarihi kadim ve zeyline dönerek Fikret'in Allah anlayışını ve dini durumunu daha sağlam olarak tespit edelim. Fikret tarihi kadimde ne harp, ne istila, ne rahatsız edilme, ne Rab, ne ibad, kullar istiyor. Artık ben ben olayım, sen de sen diyor. Sonra bu isteklerini yerine getirmeyi üzerine alacak birisini arıyor. Bunu kainatın sahibi olan Ceberut'un yapamayacağını, onun şu bataklıkta pek çok ortağı olduğunu, haşa, ortaklarının da çok kudretli olduklarını, hepsinin onun sıfatlarına sahip olduklarını, yeryüzündeki feryatların, çan ve ezan seslerinin, inkarların onun katına ulaşamadığını, İnsanların onu azametli tahtından indirmelerine karşılık ne cehennemlerinde bir galeyan ne de kulaklarında bir çınlama hasıl olduğunu, tabiatta en ufak bir sesin bile duyulduğu halde onun göçmesinin hiçbir akis uyandırmadığını, buna her tarafta kahkahalarla gülündüğünü söyler. Akif'in bu şiirdeki inkarcı ve saldırgan fikirlere imanı adına cephe almasından sonra Fikret ona, tarihi kadime zeyl, adlı yeni şiirinde cevap verdi ve hücumlarını tazeledi. Fikret bu şiirde Akif'teki bütün İslami inançlara vaktiyle kendisinin de sahip olduğunu, fakat görmeden ve bilmeden inandığı bu gibi şeylerin artık hepsinin geride kaldığını, her türlü Allah inancının uydurma olduğunu, mabuda ve peygambere hiçbir suretle ihtiyaç duymadığını, kitabının Sahn-ı Tabiat kitabı olduğunu söyleyerek daha önceki kanaatlerini değişik şekillerde tekrar etti. Fikret'in bu ve benzeri düşünceleri, yeni şeyler olmayıp asırlardan beri ateistler, tanrı tanımazlar ve materyalistler tarafından tekrar edile gelmiştir. Hatta ilk çağın meşhur maddeci şairi Lükres'in şiirleri bunlardan çok daha felsefi değer taşır. Ayrıca Fikret'in, beşerin böyle dalaletleri var, putunu kendi yapar, kendi tapar beytindeki fikir, geçen asrın meşhur maddeci filozofu Feuerbach'ın şu fikrinin şiire dökülmüş şeklidir. İnsan kendindeki vasıfları büyütüp dışa çıkararak kendine benzer şekilde tanrıları meydana getirmiştir. Görüyor ki Fikret de Feuerbach gibi tanrıyı insanın uydurduğuna inanıyor. Tevfik Fikret, anladım çünkü hakikat başka diye eski inançlarından ve ibadetlerinden dolayı pişmanlık duyduğuna göre, yeni bulduğu hakikatta insanı yeryüzünün tanrısı ilan edip, kendi hudutlarını aşan bir ilim anlayışı ile Haluk'a verdiği yeni Amentüs'ündeki esasları gerçekleştirmek emelinden ibaret oluyor. Görülüyor ki Fikret ahlakta materyalist, hatta nihilist, bilgi ve ilim anlayışında pozitivist, dolayısıyla materyalisttir. Bu vasıflarıyla başta da işaret ettiğimiz gibi Fikret'in düşüncelerinin din ve millet düşmanı bazı çevrelerce günümüzde dahi bir takım gençleri kandırmakta alet olarak kullanıldığı ve kullanılmakta olduğu bir hakikattir. Mehmet Akif. Şimdi biraz da Mehmet Akif'in fikirlerine bir göz atalım. M. Akif, Fatih müderrislerinden İpekli Tahir Efendi'nin oğlu olup 1873'te İstanbul'da doğdu. Babasından Arapça ve İslami ilimler öğrendi. Fatih Rüştiyesi'nde ve Mülkiye İdadisi'nde, daha sonra da Baytar Mektebi'nde okuyarak veteriner oldu. Mesleki memuriyetlerle imparatorluğun birçok bölgelerini dolaştı. Birinci Dünya Harbi'nde vazifeli olarak Almanya'ya gitti. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Burdur mebusu olarak bulunduğu sırada İstiklal Marşı'nı yazdı. Arapça ve Fransızca'dan muhtelif tercümeleri vardır. Akif ideali uğrunda ömrü boyunca bir fazilet ve karakter abidesi olarak mücadele etmiş, bu hususta en küçük bir zaaf göstermemiş ve taviz vermemiştir. Akif'e çeşitli cephelerden hücum eden hasımları dahi ahlakına ve karakterine bir şey söyleyememişlerdir. M. Akif de T. Fikret gibi cemiyeti çok bozuk görüyordu. O bu bozuklukları şiirlerinde ele almış ve çeşitli hal çareleri göstermiştir. Akif de Fikret de cemiyeti düzeltmek için kendilerini adeta feda etmişlerdir. Fakat Fikret'in sonraları tuttuğu yol yanlış ve isabetsiz olduğu için Akif siyasi ve kültürel emperyalizmle mücadele ederken Fikret bunlara dayanmak zorunda kalmış ve kültür emperyalizminin kurbanı olmaktan kurtulamamıştır. Robert Kolej'de hoca olunca Akif de önce Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder diyerek Fikret'in dine cephe almasına rağmen dini bir müessese olan Robert Kolej'de vazife almasıyla ortaya çıkan samimiyetsizliğini kınamıştır. Aslında Akif'i kızdıran tarihi kadimdeki "Gök şehit ister Asuman kurban, her zaman her tarafta kan, kan, kan" beytidir. Her fikrin yayılması için kurbanlara, fedailere ihtiyaç olduğu apaçık bir hakikat iken ve Fikret de bizzat yanlış ve eksik bilgisinin kurbanı olduğu halde böyle bir beytin Akif gibi imanına çok bağlı ve bu hususta ziyadesiyle hassas olan bir kimseyi kızdırması tabii idi.